Ayrım 9. Paul Robeson. Virginia Hamilton biyografi. Sayfa 93. 8. İkinci Dünya Savaşı boyunca Paul yüzlerce plak doldurdu. Derin ve etkileyici sesini pek çok konserde sergiledi. Büyük salon ve açık havada verdiği konserlerde sesini korumak için mikrofon kullanmaya başlamıştı ve söylerken kendi sesini duymasına yardımcı olan akustik tarz basın tarafından övgüyle karşılanıyordu. Sesindeki yükselişleri suni ve gereksiz bulanlar olsa da Paul, kamuoyundan gelen genel kabul ile mikrofon kullanmaya devam etti. Fırsat buldukça da Connecticut'taki evine gitti. Dinlenmek için fazla zamanı olmuyordu ve bu yoğun dönemde Amerikan tiyatrosunun başlıca yönetmenlerinden Margaret Webster, Paul'ün başrol alacağı Otello'yu sahneye koymaya karar verdi. Yıl 1942 idi ve Bayan Webster, Iago ve Desdemona'nın hazırlığı için çok çalışıyordu. Beyaz oyuncuların düşüncesi, Amerikan halkının siyah bir adam ve beyaz bir kadının aşkını izlemeyi reddedeceği yolundaydı. Ama sonunda bu roller için iki genç oyuncu bulundu. Biri Porto Rikolu Jose Ferrer ve diğeri onun eşi Uta Hagen idi. Bayan Webster'ın planı ise Otello'yu yazın gösterime sokmak ve kabul görürse Ekim'de Broadway'e taşımak oldu. Paul tekrar Otello'yu canlandıracak olmaktan biraz ürkmüştü. Neredeyse 45 yaşındaydı ama 10 yıl önce Londra'daki görüntüsünü korumuştu ve biliyordu ki artık bir yetişkindi ve Otello'yu öncekine göre daha iyi canlandırabilirdi. Daha sonra zorlu dönem başladı. Ağustos ayında Cambridge, Massachusetts ve Paul'ün asıl evi olan Princeton'da sahnelenen oyun hiçbir olaya sebep olmadı. 24 Ağustos tarihli Time şunları yazacaktı. Geçen hafta Paul Robeson, Cambridge'in küçük sahneli bir salonunda Otello'nun ilk Amerikan versiyonunu sergiledi. Onu gördükten sonra yazarlar hala Shakespeare'in Otello'yu bir Arap için yazdığını, bir siyah için değil, söylemekte ısrar edebilirler. Fakat drama severler Paul Robeson'ın neden bu kadar uzun süre beklediğini merak ediyor. Diyalogdaki bazı hatalara ve abartılara rağmen Robeson, değeri belirgin olan ve etkileyici bir performans sergiledi. Paul oyuna Broadway'de devam ederken üstün bir başarı ya da hayatının hatası olabileceği fikriyle hareket etmemişti. Amacı en büyük yazarlardan Shakespeare'in kahramanı olan siyah bir generalin Rönesans dünyasıyla başa çıkma mücadelesini bu klasik trajediyle göstermek idi. 19 Ekim 1943'te oyunun Broadway'de gösterime gireceğinin duyurulması ile New Yorklu tiyatro severler biraz şaşırmıştı. Oyunu herkes görmek istiyor ve bilet alıyordu. Asker ve denizciler de en az profesör, öğrenci, yazar, aktör, ressam ve müzisyenler kadar oyuna ilgi gösterdi. Hindu, Avrupalı, siyah, herkes açılış gecesinde yerini aldı. Ne geceydi? Otello, Paul Robeson'ın abartısız ama baskın sakinliği ile renklerle dolu muhteşem bir yapım olmuştu. Jose Ferrer, oyunun ilk bölümlerinde Paul'ün katı sükuneti ile büyük uyum içindeydi ve sahne pratiğini geliştiriyordu. Ferrer sürekli hareket halindeydi ve sahnenin her yerindeydi. Onun hareketliliği ile Paul'ün hareketsizliği arasındaki kontrast göze çarpıyordu. Time'a göre Paul, büyük ve korkunç varlığı ile oldukça Otello değildi. Siyah basın ve topluluk içinse Paul onların en iyisi ve en büyük ismiydi. O kişi Roosevelt değil ise diğer Amerikalıların hepsinden daha çok Paul, her ulus, ırk ve zamana hitap eden sempatik bir anlayış ile bireyi temsil etmekteydi. Chicago Defender başyazı 14 Nisan 1945. İster amaçlamış olsun, ister amaçlamamış, Otello, Paul'ün en büyük başarısı oldu. Son oyun 20 dakika boyunca ayakta alkışlandı. 296 kez sahnelenen oyun, Shakespeare uyarlamalarının en uzunu oldu. Şu anons ile 1 Temmuz 1944'te son buldu. Oyunun bitişi, başrolün ağırlığı yüzünden gerekliydi. Ülkenin geri kalanı söylendiği gibi oyunun taze performansını görmek zorunda ise bu olacaktır. Tüm Amerika Paul'ü Otello olarak izleme şansına sahip oldu. Paul haftada 1500 dolar karşılığı tüm ülkeyi gezdi ve bu para bir tek konserle kazanabileceği küçük bir meblağ idi. Broadway'de oyunun sahnelendiği dönem Paul'ün Amerika'daki en ünlü dönemi oldu. Paul siyahların haklarının en büyük savunucusuydu. Paul'e göre zenciler ancak tüm demokratik ideallerini gerçekleştirmiş bir Amerika'da haklarına ulaşabileceklerini biliyorlardı. Yine biliyorlardı ki kendi açmazları Yahudiler ve tüm azınlıkların karşı karşıya olduğu açmaz ile aynıydı. Üyeliğini sıkı bir eşitliğe bağlayan organize işçi gruplarının zincirlerin başlıca müttefiki olduğunu ve faşizme karşı verilmiş olan savaşın kazanılmış olmasının demokratik bir Amerika'nın gerçekleştirilmesinde ilk ve temel gereksinim olduğunu da biliyorlardı. 16 Kasım 1943 tarihli New York Herald Tribune Forum'a röportaj. Alıntı 21 Kasım 1943 tarihli New York Herald Tribune bölüm 8 sayfa 5'ten. Paul kendisinin insanların sesi olduğunu biliyordu ve bu sorumluluğu gururla üstlendi. Amerikalı zenci artık tutumunu değiştirdi. Şimdi özgürlüğünü istiyor. Yüzümüze gülümsüyor olsun ya da olmasın, o özgürlüğünü istiyor. Eski sömürü kesinlikle geçmişte kaldı. The New York Times, 12 Nisan 1944, sayfa 7. Paul nereye giderse gitsin, tanrısal bir objeye bakar gözlerle her ırktan binlerce insanın tezahüratı ile karşılaşıyordu. Otello rolü ile Amerikan Sanat ve Bilim Akademisi'nden en iyi diksiyon ödülünü ve en iyi performans dalında da Donaldson ödülünü kazandı. Paul aynı zamanda hükümet meseleleriyle de ilgileniyor, savaşı ulusal öncelikli konu olarak görüyordu. Siyah yurtseverliğinin sadece savaş zamanı hatırlanmasından duyduğu rahatsızlığı da vurguluyordu. Amerika siyahları özgürlüklerini geri verdiği takdirde siyah yurtseverlik sonsuza kadar sürebilirdi. Paul zamanının çoğunda seyahat ediyordu. Politik ya da savunmaya yönelik bir toplantıda değilse onu bir grup izleyiciye Otello'dan örnekler sergilerken görmek mümkündü. Otello 1944 sonbaharında turneye çıktı. 45 şehri gezdi ve 10 Nisan 1945'te Chicago'da son kez sahnelendi. Bugün bile Amerika'da Paul'ün Otello performansını hatırlayanlar vardır. O günleri yaşamış 40'lı yaşlarının ortasında olan insanlar zevk içinde ve sanki dünmüş gibi o anları anlatırlar. Güney Ohio'da bir bayanın gözlemi şöyledir. Anlamalısınız, o gördüğüm tek kişi. Yani çok zenci görmüş ama haklarında hiç düşünmemiştim. O düşündüğüm ilk kişiydi. Gerçekten de pek çokları için Paul ilkti ve siyahlara kapalı olan gözleri açmıştı. Kendi sınırları içinde yaşayan beyaz öğrenciler ilk defa siyah bir dahi görmüşlerdi. Sesi onları titreten uzun siyah bir tanrıydı. Siyahlar da onun ününü hatırlıyordu. Bir taksi şoförü şunları söyleyecektir. Onun hakkında hissettiklerimi tarif edecek sözcük bulamıyorum. Bu yalnızca Paul Robeson olduğu için değil, o sahnedeydi ve daha önce hiç sahne görmemiştim. Olabildiğince siyah ve büyüktü ve sesi akıyordu, tanrı gibi. O bizden biriydi ve bizimdi. Bu iki alıntı yazar tarafından adını belirtmek istemeyen kişilerden edinilmişti. Amerika'nın tiyatrolarında öğrenciler Otello'nun kaçınılmaz trajedisini ağladılar, inlediler. Felaket ona çarptığında yerlerinden fırlamış bağırıyor, alkışlıyor ve Robeson için çığlık atıyorlardı. Sahne arkasında ise Paul olabileceği kadar uzun ve dimdik duruyordu. Otello için sakal bırakmıştı ve zamanın ona dokunduğuna tek kanıt alnındaki çizgilerdi. Omuzları düşmemişti, başını olabildiğince gururla kaldırdı. Gülümsediği zaman herkesin gözünde büyümüştü. Paul'ün başarılarıyla geçen bu dönemde savaş tekrar tekrar alevlendi. Savaşın ilk yıllarında özgürlük her şeydi ama Alman, İtalyan, Japon cephesi işgallerine devam etti. Kuzey Afrika, Malaya, Filipinler işgali altındaydı. Hindistan işgal edilmek üzereydi. Atlantik'te Alman denizaltıları müttefik gemilerini batırıyordu. Aksis güçleri ancak ABD, SSCB, İngiltere ve diğer 26 milletin güç birliği ile durdurulabildi. Hepsi de enerjilerini Aksis'e karşı kazanmak için ortaya koymuştu. ABD ve İngiltere güçlerini Birleşmiş Şefler adı altında koordine ediyordu. Birlik, Almanya'nın en çekinilen düşman, Hitler'i devirmenin de alınması gereken ilk tedbir olduğuna karar verdi. Amerika için hazırlıklar 2 yıl sürdü ve 1944'e kadar tam bir müttefik savunması olamadı. 6 Haziran 1944'te D günü müttefiklerin Avrupa'yı işgali başladı. Şafak sökmekteydi ve yer işgal altındaki Fransa'ydı. İnanılmaz büyüklükteki Amerikan, İngiliz, Kanada gücü Eisenhower komutasındaydı. İlk gün birlik Normandiya sahilinden karaya çıkarma yaptı ve çok can verilmesine karşın karada tutunmayı başardı. O ayın sonunda 1 milyon asker kıyıdaydı ve içlere doğru ilerliyordu. Ağustos'ta Paris kurtuldu ve Ocak ayı geldiğinde müttefikler Almanya'ya girmişti. 1942-43 kışında Sovyetler Birliği Stalingrad'da Almanya'yı yenilgiye uğrattı. 1945'in başlarında ise Rus güçleri Kuzey Prusya, Çekoslovakya ve Macaristan'a girmişti. Almanya içinde ilerledi ve kısa sürede Berlin'in kapısına dayandı. Berlin alınıp Hitler 3. Rahi ile birlikte ölüp giderken bir müttefik yönetimi kuruldu. 8 Mayıs 1945'te savaş Avrupa topraklarında bitmişti. 2 Eylül 1945'te ise Japonya iki atom bombasının patlatılması ile yenilgiyi kabul etti. İkinci Dünya Savaşı katledilen 6 ila 10 milyon Yahudi ve diğer politik azınlıklar sayılmazsa 30 milyon asker sivil ölüm ile geriye yerine konamayacak yıkım bırakarak bitmişti. Hayatın böylesi bir kaybı akıllara durgunluk vericiydi ve barışın geri gelmiş olmasının anlamını sönükleştiriyordu. Barış gelmişti ve savaş boyu bahsedilen özgürlük ve eşitlik de hemen gelecekti. 14 Ağustos 1941'de savaş sırasında Roosevelt ve Churchill tarafından Atlantik Anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma genel bazı prensipler içeriyordu. Sınırların genişletilmesinin durdurulması, hükümetlerin yeniden oluşturulması, ticaret ve yiyeceğin tüm insanlar arasında eşit şekilde dağıtılması ve 4 özgürlük: konuşma, inanç, isteme ve korkudan uzak durma anlaşmaya girmişti. Bu anlaşmanın amacı sömürge halindeki ve beyaz olmayan halkların faşizm ile savaşmasını sağlamaktı. Böylece tüm bu insanlar savaş sonrasında özgür hükümetlerin kurulacağını umuyordu. ABD'de de Paul Robeson, Walter White ve Du Bois gibi siyah liderler Amerikalı siyahlar için tam eşitlik bekliyordu. Fakat savaştan sonraki büyük gerçek bu insanların aklını başlarına getirdi. Yarım yüzyıl Japonya'nın kolonisi olmuş Kore'de şimdi ABD ve SSCB askeri bir hükümet kuruyordu. Japonya'nın çekilmesinden sonra doğal bir hükümete kavuşmuş olan Alman, Doğu Hindistan'da İngiltere yeni bir koloni oluşturdu. Filipinler'de ABD hükümeti ele geçirdi. Hindi Çin'de Fransa kolonisini tekrar kurdu. SSCB ise Doğu ve Orta Avrupa'da halk cumhuriyetleri kurmakla meşguldü. Avrupa'da savaş bitmişti ama müttefikler kendilerinden beklendiği gibi davranmıyordu. ABD emperyalist konuma geçmişti ama bu halkların da daha fazla sömürülmeye tahammülü kalmamıştı. ABD'nin 3. dünya ülkelerine karşı bakışı ucuz iş gücü ve ham madde kaynağı ya da askeri üs şeklindeydi ve ABD'nin herhangi birine iyi davranması şüphe ile karşılanmalıydı. Herkes için demokrasi, kapitalizm ve istikrar isteyen Amerikalıların amacı aynen söyledikleri gibi dünyanın her yerinde ABD'nin yansımasını görmek idi. Üçüncü dünyanın aniden karşı çıkması halinde ABD'nin üstünlüğü kavramı tehlikeye düşerdi. Stephen E. Ambrose, Rise to Globalism, Penguin Books, Inch, Baltimore, 1971, sayfa 21-22. Amerika bir dış pazara ihtiyaç duymasa bile SSCB ile aralarında gelişen düşmanlık silahlanma yarışını doğurmuştu. Karşılıklı yeni silahlar geliştirerek kendilerini koruyorlardı. Böylece 2. Dünya Savaşı ertesinde sadece bu iki gücün varlığını sürdüreceği ve deklare edilmemiş bir soğuk savaş dönemine girildi. Kendini koruma adına yapılan herhangi bir hareket karşı tarafta saldırı olarak değerlendirildi. Küçük devletler de taraflardan birine yakın olmayı tercih ettiler. Ekonomik ve siyasi yapıları tamamen zıt olan bu iki güçle aynı anda aynı safta olmak imkansızdı. Dünya yavaşça soğuk savaşın getirdiği şüpheler, korku ve tatsız politik söylemlerle iki ayrı kampa bölündü. Şu cümle Churchill'e aittir: Baltık'tan Adriyatik'e uzanan bir demir perde kıtayı bölmüştür. Winston Churchill, 5 Mart 1946'da Missouri Fulton'da yaptığı Iron Curtain, Demir Perde konuşması. Alıntı: Bertin C. Bernstein ve Alan C. Matsow. The Truman Administration, A Documentary History, Harper & Row, Publishers, Inch, New York, 1966, sayfa 215-219, sayfa 217. Demir perde kavramı Sovyetler Birliği'ni dünyanın kalanından ayırmak için kullanıldı. ABD tarihi komünizm korkusunu yaşıyordu ve SSCB artık bir müttefik değil, demokrasi ve kapitalizmi köstekleyen büyük, rahatsız edici bir güçtü. Müttefik olmuş bir dünya düzeni artık sonuna gelmiş görünüyordu. Paul Chicago'da Otello'yu son kez canlandırdıktan iki gün sonra 12 Nisan 1945'te Roosevelt öldü. Sokaklarda insanlar donup kalmış ve habere ağlamaktaydı. Başkan yardımcısı Harry Truman başkan oldu. Paul'ün Başkan Roosevelt'e karşı saygı ve sevgisini dile getirişi, şair Carl Sandburg'un dizeleriyle olacaktır. Onun eseri şimdi ayakta, gölgesi hala canlı parlıyor ve konuşuyor, yeryüzünde kardeş olan tüm insanlara. Onun öğretisi tüm ulusların komşu olmaları gerektiği ve tek seçeneklerinin iyi ya da kötü komşuluk olduğu yolunda. O, insanlığın sağlam temelini kuran bir dahiydi, ülkesinde ve diğer her yerde. Cenazesinde fırlattıklarımız çiçekler, semboller ve hatıralardır. Mary Seton, Paul Robson, Dennis Dobson, Londra, 1958, sayfa 165. Avrupa'da zafer, Chicago'lu arkadaşlarının Paul'ün onuruna verdikleri bir parti sırasında ilan edilir ve parti çifte önem kazanır. Paul artık herkesin eşit olduğu gerçeğini anlamıştır ve bunun için çalışmaya devam edecektir. Partidekilerin genel görüşü, insanların kardeşlik çerçevesinde bir dünya kurmaya yönelmiş olduğu yolundaydı. Roosevelt ölmüştü ama 3. Reich ve Hitler de ortadan kalkmıştı. Paul, iyi niyet ve anlayışın yerleşeceği yeni bir çağın başladığını umma cüretini gösteriyordu. Böylece Lawrence Brown ve kemancı Miriam Solofiev ile birlikte Paul Avrupa'ya yöneldi ve orada yerleşmiş Amerikan birliklerini eğlendirmeye çalıştı. Basına göre onlar USO, Birleşik Servis Organizasyonu tarafından desteklenen ve deniz aşırı seyahat eden ilk ırklar arası gruptu. Program yoğun geçti ve 5 haftada 25 konser verildi. Paul eve döndüğü zaman Amerikalıları savaş öncesindeki gibi normale dönmeyi ister bulacağını sanıyordu. Kendisi gibi açık fikirli kişiler Amerika'nın Avrupa, Asya ve Afrika'da özgür düşüncenin yanında yer alacağını umuyorlardı. Fakat Roosevelt'in liberalizmi ülkedeki ve dışarıdaki tutucu ve karşıt unsurlar ile sulanmaya başlamıştı. Sosyal ilerleme ve değişim artan şekilde ayrımcılık olarak değerlendiriliyordu. Paul savaş sonrasında eve dönenlere yeterince iş ve evi bulunmamasını sadakatsizlik olarak değerlendirdi. Siyahlar bu sorunların yanı sıra Avrupa'da savaşmış oldukları ırkçı ayrımcılıkla da tekrar yüz yüze gelmişlerdi. Yasal düzenlemelerdeki ilerlemeye rağmen siyahlara karşı tutum aynıydı ve bu durum Paul'u sarsacak ve oldukça kızdıracaktı. Yine de Paul turne sonrasında eve siyah bir elçi ve Amerikan rüyasının temsilcisi olarak döndü. Olabildiğince popülerdi. 1945 sonbaharında siyah bir adama verilebilecek en büyük onur olan Spingarn madalyasını aldı. Savaş yıllarında Paul politik tutumunu şarkılarına yansıtmıştı. Soğuk savaş dönemine girildiğinde ise söylediği Rusça şarkılardan hiç kimse hoşlanmadı. Dahası açıkça politik konuşmalara da başlamıştı. Paul madalyayı aldıktan hemen sonra ülkenin en önemli Yahudi grubuna bir konuşma yaptı. Hahamlar ve Yahudiler Doğu ve Orta Doğu ülkelerinden Yahudi öğretisi ile ırk sorunlarının ilişkisini tartışmak üzere gelmişlerdi. The New York Times, 26 Kasım 1945, sayfa 11. Paul'dan daha iyi bir konuşmacı seçilemezdi. Paul, pek çok Amerikalının tersine ABD'nin kendi imparatorluğunu kuruyor olduğunu sezinlemişti. Çok gezmiş, iyi okumuş ve haksızlığı hemen fark eden biri olarak Paul, Amerikalı asker, iş adamı ve politikacıların Avrupa, Güneydoğu Asya, Latin Amerika ve dünyanın neredeyse her yerine yayıldıklarını biliyordu. Politikacılar Dominik Cumhuriyeti gibi hükümetlerin üzerinde etki sağlayabilecekleri yerlerde, askeri müdahalelerde zemin bulabiliyordu. Paul'ün toplantıda söyledikleri, dinleyenleri ve ertesi gün The New York Times okurlarını şoke etti. Paul, ABD'nin Hitler rolünü üstlendiğini ve tüm dünyada bir karşı devrimi getireceğini söylemişti. The New York Times, 26 Kasım 1945, sayfa 11. Paul'e göre atom bombasının bilgileri SSCB'ye verilmeliydi. Çünkü güçlü bir SSCB, başka bir dünya savaşına karşı en iyi garanti olacaktı. Siyahlar da eskimiş ve içi boşalmış olan konuşma özgürlüğüne güvenmek yerine haklarını garanti altına alacak bir diktatörlüğe şans vereceklerdi. Dinleyenler Paul'ün muhtemelen diktatörlük hakkındaki ironik yaklaşımından değil ama eleştirilerden şoke olmuştu. Ondan bir konuşma bekliyorlardı ama yine de siyah bir adamdan düşünen beyazlara ait sözler duymayı kabul edemediler. Amerika, alışılmadık Amerikan ikilemi ile emperyalist bir güç oluşturuyordu. Hiç kimse Paul Robson'ın ağzından ülkesinin hiç de dünyadaki en demokratik ülke olmadığını ya da 13 milyon zenci vatandaşına eşitlik vermeyi reddettiğini duymayı istememişti. Yine de ABD'nin ideallerinden uzaklaşan anti-liberal, anti-demokratik bir güç olmaya başladığı gerçeği ortada duruyordu. Savaş sonrası dönemde Amerikan Yüce Divanı siyahlar için eşitliği engelleyici kanunlar çıkartmıştı. Ayrıca Harry Truman döneminde siyahlara karşı terörist hareketler de artmıştı. Paul ve Lawrence'ın Amerika çapında başarılı bir konser turnesi verdiği dönemde büyük bir zenci kitle çok eskiye dayanan küçük düşürülme ve saldırganlık ile mücadele etmek zorundaydı. Paul bir şarkıcı olarak zirvedeydi ama aynı zamanda da Lawrence Brown'un gördüğü en uzun mutsuzluk dönemini yaşıyordu. Sesi olabileceğinin en iyisiydi ama Paul hala tatmin olmuyordu. Sıkça hissettiği bir daha sahneye çıkamayacak ve şarkı söyleyemeyecek olduğuydu. O kocaman ve beğenisini esirgemeyen izleyicisine Amerika'daki siyahlara ve dünyanın diğer azınlıklarına neler yapıldığını söylemek istiyordu. Mesela Yüce Divan siyahların şehirler arası otobüslerde istedikleri yere oturabileceklerini söylemekteydi. Ama Paul biliyordu ki bunu yapacak olsalar sebepsiz yere hırpalanır, hatta öldürülebilirlerdi. Kanunlar uygulanmadığı sürece siyahlar için değersizdi. Paul bunu sahneden nasıl duyurabilirdi? Belki de sahneyi bırakmalıydı. Ama Paul yine de kendisini kamuoyundan koparmadı, şarkılarına devam etti ve her fırsatta düşüncelerini açıklamayı sürdürdü. Lawrence Brown, biyografi yazarı Mary Seton'a Paul'ün uyku saatleri dışında hiçbir özel yaşantısının olmadığını söyleyecekti. Paul, gençliğimde babamın kilisesinden beri biliyordum ki ben topluma aitim ve özel hiçbir yaşantım olamaz diye konuşuyordu. Gerçekten de özel hayatı olan bir Paul yoktu ama topluma mal olmuş bir Paul'den bahsetmek mümkündü. Eylül 1946'da Paul, linç eylemine karşı ulusal konferansın sponsorluğunu yaptı. Konferans 50'ye yakın organizasyondan oluşuyordu. Washington'a Başkan Truman ile linç karşıtı kanunları tartışmak üzere delegasyon gönderildi. Delegelerden biri olan Paul ilk defa başkan ile karşılaşma fırsatına sahipti. Başkandan linç hakkındaki fikirlerini resmi bir açıklama ile belirtmesini istedi. Başkan da toplu linç eylemini engelleyici yasal ve eğitici bir program oluşturmaktaydı. Adı geçen eser 24 Eylül 1946 sayfa 60. The New York Times'ın 60. sayfasında Paul'ün başkanın cevabına karşı tutumuna yer verilir. Bay Robson'a göre başkan politik olayların düşüncelerini açıklamasını zorlaştırdığını söylemiştir. Linç eylemini kontrol altında tutan federal yasalar ile Robson, başkanın konuyu zamanlamanın önemli olduğu bir politik olay olarak nitelendirdiğini söylemektedir. Bay Robson eklemektedir ki, başkan delegasyonun görüşü olan Nuremberg'de başı çeken ABD için zencilere gösterilecek adaletsizlik bir beceriksizlik örneği olacaktır ifadesini bir istisna olarak almaktadır. Bay Robson ayrıca başkanın ABD ve İngiltere'yi dünyadaki son özgürlük adaları olarak değerlendirdiğini söyler ama kendisi buna katılmamaktadır. Robson'a göre İngiliz İmparatorluğu insanın kurmuş olduğu en büyük sömürgeci güçlerden biridir ve bugün Amerikan ve İngiliz politikası antifaşizmi desteklememektedir. Adı geçen eser. Daha sonra Paul'e komünist olup olmadığı sorulur. Cevap hayırdır ve ekler. Ben kendimi antifaşist olarak tanımlıyorum. Bu nedenle Paul'ün siyah ve fakir insanlar için verdiği konser kamuoyunun aklında komünizm ile karışmıştı. Bir ay içinde Amerikan karşıtı aktiviteler üzerinde çalışan Kaliforniya Yasal Komitesi Paul'ü Komünist Parti üyesi olmadığını söylediği zamanlarda ne kadar komünist olduğunu ortaya çıkarmak için mahkemeye çağırdı. Paul ise bunu yanıtlamayı reddetti. Anayasanın 50. maddesini hatırlatarak hiçbir Amerikalının kendi kendisine karşı şahitlik yapmaya zorlanamayacağını savundu. Fakat Paul ne kadar onurlu konuşursa konuşsun, sonu gelmez suçlamalar boğazını bir ilmik gibi sıkıyordu. 9. ayrımın sonu. Sayfa 104.